SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, pazartesi itibariyle tam kapanma sona eriyor. Sonra da kısmen açılma başlayacak. Günlük vaka sayısının 5000'e düşürülmesi hedefi vardı. Ondan bahsediliyordu. Hedef tutacak mı acaba pazartesiye kadar?
Valla 10.000'in altına ineceği konusunda bir işaret görünüyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde iniyor. Hatta Türkiye'de uzmanlar bu grafik eğrisini birazcık da tereddütle takip ediyorlar. Çünkü geçmişte Türkiye'de vaka sayıları saklandı. Orada hastalık diye bir kalem çıkarttı Sağlık Bakanlığı. Vaka sayılarını gizledi. Gizlediği ortaya çıktıktan sonra da Türkiye'nin adi menfaatleri diye bir açıklama yaptı. Büyük tartışmalar olmuştu. O nedenle geçmişten böyle bir sicil var. Sayılar çok süratli aşağı doğru iniyor. Umarız doğru iniyordur. Ama hastanelerden gelen bilgiler de başvuruların çok azaldığını gösteriyor. Bir yandan aşılama devam ediyor. Ve eğer 5000 olmayacaksa bile 10.000'in altında bir rakamla 17'sine varacağı görünüyor Türkiye'nin. Bugünkü açıklamalardan yola çıkarsak eğer. Uzmanlar bu 10.000'in altındaki rakamların tehlikenin geçtiği manasına gelmeyeceği konusunda çok ciddi uyarılar yapıyorlar. Geçmişte de yapmışlardı. Mart'ta da Türkiye bir açılma yaşadı. O sırada da dünyada yükselen trend, aynı zamanda dalgalanma nedeniyle uzmanların uyarıları vardı. Bu kadar hızlı açılmasın Türkiye diye, ama ona çok kulak asılmamıştı. Ardından Nisan'ın 13'ünde yeni bir kapanmayla karşı karşıya kaldık. Hem de bu sefer tam kapanma. Geçmişte de benzer tecrübeler yaşandı. Bu sefer nasıl açılacak? Herkes onu merak ediyor tabii. 17'sinde sabah kafeteryalar, kafeler, kahve satan yerler, esnaf dükkanı açacak mı açmayacak mı? Şu an bu konuda kimse hiçbir şey bilmiyor. Herhangi bir açıklama yapılmış değil. Biraz vakalar da bekleniyor muhtemelen. Senaryolar konuşuluyor. 3 aşamalı bir normalleşme sürecinden bahsediliyor. Onlardan birinci aşamada cumartesi günleri yasağın kalkması, gece yasağının saatlerinin biraz daraltılması söz konusu. Mayıs'ın sonundan itibaren cumartesi pazar yasağının birlikte kalkması, belki de gece yasağının kalkması söz konusu. Kafeteryaların ve işte hizmet sektörünün dışarıda hizmet vermesi, içeriye kimseyi almaması gibi bir projeden bahsediliyor. Temmuz başından itibaren de aşılamanın belli bir noktaya gelmesiyle birlikte normalleşme sürecinin iyice pekiştirilmesi gibi bir plandan bahsediliyor. Ama bu resmi olarak açıklanmış değil. Aslında çok rastlamadığımız bir husus da değil. O gün ne olacağını belki biz 17'sinde de öğrenebiliriz. Çünkü 17'sinde Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacak. Ya ondan bir gün önce İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bu işler duyurulacak. Ya da pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapacağı açıklama beklenecek. Ama bugünkü gibi bir tam kapanma olmayacağı hemen hemen kesin diyebiliriz.
Yavuz Bey, şimdi Sedat Peker'e dönmek istiyorum. Organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giymiş bir adam ve son birkaç haftadır videolarıyla takip ediyoruz söylediklerini ve yani Susurluk'tan beri böyle bir şey görmedik herhalde. Türkiye görmedi herhalde.
Evet, görmedi. Herkes zaten Susurluk'la böyle bir benzerliğine dikkat çekiyor ama Susurluk döneminde Türkiye'de yer yerinden oynamıştı. Soruşturmalar açılmıştı, mecliste komisyonlar kurulmuştu, başbakanlıkta süper yetkili müfettişler görevlendirilmiş, raporlar yazılmıştı. Bu sefer öyle değil. Sedat Peker'in söylediklerini hükümet kanadı bir mafya bozuntusunun sözleri olarak değerlendiriyor. Açıklamalarıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir savcı harekete geçmiş değil. Eski Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek çok ciddi iddialar. Binde biri bile gerçek olsa savcıların bunu ciddiye alması lazım. Çünkü o binde bir daha sonra binde 10 olur, %10 olur, işte %50 olur ve sonra bütün bünyeyi kapsar diyerek bir kanser benzetmesi yaptı. Mafya siyaset ilişkileriyle ilgili gerçekten önemli şeyler söylüyor. Mesela bir milletvekilinin kendisinin AK Partili bir milletvekilinin talebiyle polis merkezinde dövdürdüğünü iddia etti. Bu çok ciddi bir iddia. Gerçekten bir milletvekili polis merkezinde dayak yedi. Gerçekten o dönemde bunun Sedat Peker vasıtasıyla olabileceği konusunda işaretler vardı ama hiçbir zaman Sedat Peker böyle bir şeyi kabul etmemişti. Hala o milletvekili AK Parti'de üstüne bir yönetici, AK Parti Mekarika'nın üyesi. Onun talebiyle yaptım diyor. İsim veriyor. Kimi gönderdiğini söylüyor. Yani bunlarla ilgili de bir soruşturma başlatılmış değil. Bu meselelerde iktidar partisi soruşturma yerine ispatlanırsa işte şöyle olur, ispatlanırsa böyle olur diyor. Muhalefeti suçluyor bunları gündeme getirdiğin için. Bundan medet ummakla, mafya bozuluşundan medet ummakla suçluyor. Süleyman Soylu'nun bu yönde açıklamaları vardı, mafya bozuntusu diye. Bu sefer son videosunda Süleyman Soylu'yu hedef aldı Sedat Peker. DYP'nin genel başkanlığı için çaba sarf ederken il kongrelerine alınmadığını ve il kongrelerinde kongre salonlarına alınması için kendi adamlarını görevlendirdiğini, Süleyman Soylu'yla tanışıklığının geçmişe dayandığını aktardı. Türkiye'den kaçarken Süleyman Soylu'nun kendisine dolaylı olarak haber verdiğini iddia etti. Bunu haber verdiği ismi de kendi yakınının, akrabasının olduğunu ve telefon kayıtlarından bunun da ispatlanabileceğini, savcıların kolaylıkla bunu ortaya çıkartabileceğini söyledi. Süleyman Soylu'nun yeğenine müzisyen televizyonlarda yayınları yapılabilsin diye aracı olduğunu aktardı. Yani gerçekten çarpıcı iddiaları var ama Türkiye'de şu anda siyaset bu iddialarla ilgilenmiyor. Süleyman Soylu bu iddialar üzerine biri bile ispat olunursa idamı kabul ederim diye bir açıklama yaptı. Mahkemeye başvuracağım dedi. Ama savcıları harekete geçiren bir şey hala olmadı. Cumhurbaşkanlığından ve AK Parti'den de Süleyman Soylu'yu sahiplenen açıklamalar yapıldı. Çünkü Sedat Peker, Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasında bir gerilim olduğunu ve kendisini Berat Albayrak'a Süleyman Soylu'nun düşman ettiğini söyledi. Bu iddiaları muhalefet çürümüşlük olarak nitelendiriyor. Bununla ilgili açıklamalar da yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulsun diye teklif vereceğini açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi. Ama dediğim gibi İktidar Partisi de bundan mafyadan medet ummakla suçluyor. Bütün iddiaların merkezindeki Mehmet Ağar da bir açıklama yapmıştı gazeteci Saygı Öztürk'e. Ve Yalıkavak Marina'da kendisinin görevde olmaması halinde mafyanın marinaya çökeceğini söylemişti. Tabii bunun üzerine herkes devlet yok mu, nasıl yani mafya böyle bir kol geziyor, Mehmet Ağar olmazsa işletmelerini tamamladı, Mehmet Ağar mı lazım, Mehmet Ağar olmazsa mafya oralara mı çöküyor, haraç mı ödeniyor oralarda diye bunun tartışması oldu. Bugün tekrar aynı platformda Sözcü Gazetesi'nin YouTube kanalında sözlerini düzeltti Mehmet Ağar. Yanlış söyledim, üzdüğüm herkesten özür dilerim, İçişleri Bakanı'na takdir ediyorum dedi. Bu açıklamayla beraber günü kapattık. Yani bir mafya lideri olduğu konusunda bir şüphe yok Sedat Peker'in. Organize suç örgütü lideri olduğu konusunda bir soru işareti yok. Ama aynı Sedat Peker bundan birkaç yıl önce AK Parti için, çok değil yani 2 yıl bile değil, 1,5 yıl önce AK Parti için oy talep ediyordu, miting düzenliyordu. Bir eliyle Rabia işareti, bir eliyle de Bozkurt işareti yapıyordu. O dönemde insanlara silahlanma çağrısı yapıyordu. Muhalefet eğer seçimi kazanırsa ihtiyaç olabilir diyerek imzacı barış akademisyenleriyle ilgili kanlarına duş alacağız diyordu. Ve bunlarla ilgili yapılan suç duyurularının hiçbirisinden bir sonuç elde edilemedi. Üstelik Sedat Peker o dönemde koruma polisi tahsis edildi. Ama bunun üzerinden işte 18 ay, 20 ay geçtikten sonra Sedat Peker birden hükümet tarafından bir mafya lideri olarak konuldu. Muhalefet de bunu sorguluyor. Dün niye değildi? Bugün niye mafya lideri? Dün söyledikleri niye değerliydi? Bugün söyledikleri niye değersiz? Bununla ilgili niye harekete geçilmiyor diye hükümeti bu yönden sıkıştırmaya çalışıyor.
Yavuz Bey, son bir soru olarak Sedat Peker'in videosundan bahsettik. Partiler, siyaset videolar üzerinden şekilleniyor gibi bir şey sanki böyle Twitter'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle gençlerle videolarını izliyoruz. Son dönemde AK Parti'nin yayınladığı bu CHP'ye eleştiren bir çizgi film videosu vardı. Ya bu yeni bir siyasi strateji mi acaba?
Aslında biraz pandeminin getirdiği zorunluluk. Bütün liderler dijital ortamda seçmenlerle buluşup mesajlarını onlara iletmeye çalışıyorlar. Başından beri Kemal Kılıçdaroğlu apartman görevlileriyle, evlere temizliğe gidenlerle, gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla, emeklilerle birçok grupla sosyal medya üzerinden bir araya geldi ya da dijital platformlar üzerinden bir araya geldi, mesajlarını oradan verdi. Diğer mesele biraz daha farklı. Tabii şimdi Türkiye'de ilk kez oy kullanacak çok yüksek sayıda seçmen söz konusu. Genç seçmen. Genç seçmene ulaşma çabası da var partilerin. Mesela bu konuda en çarpıcı videolar hazırlayan, genç seçmenin dikkatini çeken partilerden birisi Saadet. Çok başarılı bir sosyal medya propaganda süreci yürütüyor. Geçen seçimlerde de aynı şekildeydi. AK Parti de bu furyaya dahil olmak istedi. Bir video hazırladı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini vurgulayan bir videoydu o, ama muhalefetin sürekli gündeme getirdiği konuları gündeme taşıdığı için iki günde silindi. Şimdi yeni bir haber, bir video daha silindi. O da Eyden'in "Hepimiz aşılıyız" yazılı bir maske. Turizm çalışanlarının hepsine takılması projelendirilen bir maske bu. Bu maskelerde bir tanıtım filmi çekti Turizm Bakanlığı. Ve tanıtım filmi yayınlanır yayınlanmaz büyük tepki gördü. Çünkü Türk vatandaşını içkinli sınıf gösteren, hayvanların kulaklarına takılan küpe gibi algılanan, sarı çünkü aynı zamanda bu, bir yaklaşım. Turistleri birinci sınıf vatandaş, asıl önemli olan turist, Türk vatandaşı önemsiz gibi gösteren bir film. Filme büyük tepki oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, siyasetçiler, sosyal medya kullanıcıları ve Turizm Bakanlığı o filmi silmek zorunda kaldı. Yani son dönemde gerçekten filmler üzerinden bir politika yürüdüğü gerçek. Bir bölümü bunun pandeminin zorunluluğu, bir bölümü gençlere ulaşma çabası. Ama şurası da bir gerçek, AK Parti'nin ya da AK Parti hükümetinin, bakanlarının hazırladığı videoların pek karşılığı olmadığı, hatta tam tersi antipati yarattığı ve peş peşe silindiği, dediğim gibi son örnekte Turizm Bakanlığı'nın videosu oldu.
Yavuz Bey, bizimle paylaştığınız bilgiler için teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.